Ayrım 11, sayfa 101.
Mağara girişindeki duvarda oturduğu oyuğu terk ederek bulundukları yere doğru gelen Peter Johnson, "Bir dakika," dedi. "Hiçbiriniz adamı dinlemediniz. Harry bombaların bir kısmını etkisiz hale getirmeliyiz," dedi. "Hepsini değil. Ayrıca onları Claude'un teklif ettiği gibi kazıp çıkaralım demedi." Harry'e baktım. "Ne dediğini açıklamak ister misin?" "En yakın patlayıcı paketi bulunduğumuz yerden yaklaşık 275 metre kadar uzaklıkta. Onu bulup etkisiz hale getirirsek bir sonraki bombadan yaklaşık 300 metre mesafede oluruz. Her patlayıcı bir öncekinden 15 metre uzaklıkta. Böylece eğer 10 tanesini çıkarırsak patlamadan 400 metreden daha fazla uzak oluruz. Kalan 50 bomba gece yarısında patlayacak ama hiçbiri tam altımızda olmayacak. Iceberg'in üzerinde bulunduğumuz bölümü patlamanın şokunu atlatabilir. Şanslıysak bizi yüzdürecek kadar büyük de olabilir." "Olabilir," dedim Fisher yüzünü ekşiterek. "En büyük şans bu olurdu. Patlayıcının üst kısmındaki zincirin son halkasını kar arabasının arkasına bağlayıp buz silindiri kanalın içinden şişe mantarı açar gibi çıkarmayı deneyebiliriz." "Bu olacak şey değil," diyerek itiraz etti Fisher. Harry başını salladı. "Belki de sen haklısın. Başka bir yolu olmalı." "Ne gibi?" "Brian, arkamıza yaslanıp sonumuzun gelmesini bekleyemeyiz Frans. Söylenenler pek fazla bir anlam ifade etmiyor olabilir," dedi. Harry'e döndü. "Ama eğer planın işlerse, eğer bombaları buzdan çıkarabilecek olursak 10 tanesini 10 saat içinde halletmemiz mümkün mü?" "Denemeden bilemeyiz," dedi Harry. Hem Fisher'ın inatçı karamsarlığına kapılmayı hem de boş ümitler uyandırmayı kesinlikle reddederek. "Peter Johnson 10 tanesini değilse bile belki 8'ini çıkarabiliriz. 8 olmazsa kesinlikle 6 tanesini. Her çıkardığımız bize bir parça daha can güvenliği sağlayacaktır," dedi. "Öyle olsa bile," dedi Fisher, bu görüşün olumsuzluğunu savunurken giderek daha da ağırlaşan aksanıyla, "ne kazanacağız ki? Yine de hala bir iceberg'in üzerinde sürükleniyor olacağız. Tanrı aşkına yine sadece yarın öğleden sonraya kadar idare edebilecek yakıtımız olacak. Yine donarak ölüyor olacağız." Rita ayağa kalkarak konuştu. "Frans, kahrolası, şeytanın avukatı rolünü oynamaktan veya yapmakta olduğun her neyse vazgeç. İşinde uzman bir adamsın, bize yaşama mücadelemizde yardımcı olabilirsin. Yoksa senin yardımın olmadan hepimiz ölebiliriz. Buradaki kimse gözden çıkarılamaz, kimse işe yaramayan biri olarak düşünülemez. Bizimle birlikte olmana, bizimle mücadeleye katılmana ihtiyacımız var." "Ben de tamamen aynı fikirdeyim," dedi Harry. Kapüşonunu kafasına geçirdi ve çenesinin altına sıkıca bağladı. "Sadece 3 veya 4 tanesi bile olsa, birkaç bombayı etkisiz hale getirerek zaman kazanacak olursak, diğer taraftan şu anda mümkün görünenden daha kısa zamanda kurtarılma şansımız da her zaman var." "Nasıl?" diye sordu Roger. "Tarama gemilerinden biri." Sesindeki itiraz eder tonda hiç azalma olmaksızın Rita'ya bakarak sanki Harry ile aralarında onun desteğini kazanma konusunda sürekli bir çekişme olması kaçınılmazmış gibi, "sen ve Gunwald biraz evvel tarama gemilerinin büyük bir ihtimalle bize ulaşamayacakları hususunda fikir birliğine varmıştınız," dedi Fisher. Harry kararlılıkla başını salladı. "Buradaki kaderimiz değiştirilmemek üzere yazılmadı. Bizler zeki insanlarız. Aklımızı kullanırsak kaderimizi kendimiz çizebiliriz. Eğer o kaptanlardan biri çok yetenekli ise ve kelimenin tam anlamıyla gözü kara biri ise ve eğer gerçekten birinci sınıf mürettebatı varsa ve eğer bir parçacık şanslı ise bu işi başarabilir. Çok fazla eğer var," dedi Roger Breskin. Fisher çok haşindi. "Eğer adı Horatio Hornblower ise, eğer bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm gemicilerin büyük babası ise ve eğer sadece bir insan değil de denizlerin doğaüstü gücü ise sanırım bir şansımız olabilir." "Evet, eğer o Horatio Hornblower ise," ve Harry sabrı taşarak, "eğer yarın burada olursa, tüm bayrakları uçuşuyor ve yelkenleri kaynana zırıltısı gibi takırdıyorsa ben de yakınlarda olup bir merhaba demek isterim." Herkes sustu. Harry, "Ya sizler ne düşünüyorsunuz?" dedi. Kimse karşı fikir ileri sürmedi. "Peki öyleyse bombaları etkisiz hale getirme projesinde herkese ihtiyacımız var," dedi Harry renkli kar gözlüklerini gözlerinin üzerine indirirken. "Rita, sen burada kalıp telsizi izler ve söz verdiğimiz gibi Gunwald'ı arar mısın?" "Elbette. Claude, birinin kalıntıların üzerini kar kaplamadan kampı araştırma işini bitirmesi gerekir," dedi. "Ben o işi de yaparım," dedi Rita. Harry mağaranın ağzına gitti. "Haydi bir an önce başlayalım. 60 saatin birden tiktaklarını duyar gibiyim. Alarmları çalmaya başladığında yakınlarında olmak istemem." 3. Hapishane 2.30. Patlamaya 9.5 saat kala. Nikita Gorov başını yastığa koyduktan bir veya iki dakika sonra uyuyamayacağını anlamıştı. Geçmişten çıkıp gelen ufak bir hayalet gerçeğe dönüşüp ona musallat oluyor ve uykuya dalıp huzur bulmasını engelliyordu. Gözlerini kapattığında küçük Nikolia'nın, onun Nikisi'nin sarımtırak sis perdesi içinden kendisine doğru koşarak geldiğini görebiliyordu. Çocuğun kolları iki yana kocaman açılmıştı ve kıkır kıkır gülüyordu. Fakat Niki ne kadar hızlı koşarsa koşsun veya Gorov ne kadar çılgınca ona uzanırsa uzansın aralarındaki mesafe bir türlü kapanmıyordu. Onları ayıran uzaklık yalnızca birkaç metreydi ama bunun her santimetresi sonsuzluk kadar uzundu. Kaptan hiçbir şeyi oğlunu kucaklamayı istediğinin yarısı kadar bile istemiyordu. Fakat onları yaşamla ölümün arasındaki o yırtılmaz perde ayırıyordu. Gorov çaresizlikten kaynaklanan istem dışı hafif bir iç çekmeyle gözlerini açtı ve köşedeki masanın üzerinde duran gümüş çerçeveli resme baktı. O ve Nikolai. Moskova Nehri üzerindeki bir gezinti gemisinde bir piyano akordeon çaların önünde ayakta duruyorlardı. Geçmişin onu özellikle böylesine yoğun bir şekilde huzursuz ettiği zamanlarda Gorov'un içi bu fotoğrafa bakınca fena halde kararıyordu. Ama yine de onu ortadan yok edemiyordu. Nasıl sadece Nikolai'yi sık sık tuttuğu için sağ elini kesip atamıyorsa resmi de aynen öyle masanın bir çekmecesine kaldıramıyor veya çöpe atamıyordu. Bu gerginlikle ranzasından fırlayıp ayağa kalktı. Biraz yürümek istedi ama kamerası çok ufaktı. Yatağıyla tuvaleti arasındaki dar alana 3 adım da açtı. Ne kadar çılgın bir durumda olduğunu mürettebatın görmesinden çekinmeseydi kameralar boyunca uzanan ana koridorda yürüyebilirdi. Sonunda masasına oturdu. Sanki onunla ve ona ızdırap çektiren kaybıyla yüzleşirse kalbindeki acıyı dindirebilirmiş ve kendisini sakinleştirebilirmiş gibi fotoğrafı iki eliyle kavradı. Resimdeki altıncı saçlı çocukla yumuşak bir sesle konuştu. Senin ölümünde benim bir suçum yok Niki. Gorov bunun gerçek olduğunu biliyordu. Aynı zamanda sadece biliyor olmaktan daha önemlisi buna inanıyordu da. Buna rağmen suçluluk okyanusları sonu gelmeyen ve onu yiyip bitiren dalgalar halinde içinde kabarıyordu. Beni hiçbir zaman suçlamadığını biliyorum Niki. Fakat yine de bunu bana söylediğini duyabilmek isterdim. Haziran ayı ortalarında 7 ay kadar önce Ilya Pagodin Akdeniz yöresinde 90 gün sürecek olağanüstü gizli bir elektronik araştırma görevinin 60. günündeydi. Gemi Mısır kıyılarından 15 kilometre açıkta İskenderiye şehrinin tam kuzeyinde su altına dalmıştı. Çok yönlü haberleşme anteni açılmış, binlerce önemli önemsiz bilgi kompütürün hafızasına aralıksız kaydediliyordu. 15 Haziran sabah saat 2'de Sivastopol'deki Deniz Haber Alma Örgütü bürosundan Moskova'daki Denizcilik Bakanlığı'ndan gönderilmiş bir mesaj geldi. Ilya Pagodin'den alındığına dair teyit istiyor ve böylece gizli görev sırasında kesin kural olan telsiz mesajı gönderme yasağını deliyordu. Kod uzmanı şifreli mesajı çözme işlemini bitirdiğinde Gorov gece muhabere nöbetçisi tarafından uyandırıldı. Ranzasında oturdu ve soluk sarı sayfayı okudu. Mesaj koordinatların enlem ve boylam tespitiyle başlıyor. Pagodin'in Akdeniz'de şu anda görev yaptığı yörede bulunan Vostok tipi araştırma gemisi Petr Vavilov ile 22 saat içinde buluşma talimatıyla devam ediyordu. Buraya kadarı Gorov'un hoşuna gitmişti. Denizin ortasında bir gece yarısı buluşması şu elektronik casusluk döneminde alıştıklarından çok daha geleneksel ve entrika dolu bir pelerinli hançerli görev şekliydi. Fakat mesajın geri kalanı dizleri titreyerek ayağa fırlamasına neden oldu. Oğlun Kremlin hastanesinde ciddi bir sorunla karşı karşıya stop. En kısa sürede Moskova'da bekleniyorsun. Stop. Ulaşım için her şey ayarlandı. Stop. İkinci kaptan Zhukov geminin yönetimini alacak. Stop. Teyit edin. Teyit edin. Tam gece yarısında Gorov denizaltısının idaresini Zhukov'a teslim ederek Petr Vavilov'a geçti. Bir helikopter onu araştırma gemisinin güvertesinden alıp Suriye'den tarifeli bir Rus diplomatik jetiyle Moskova'ya gitmek üzere Şam'a bıraktı. Ayın 16'sında öğleden sonra saat 3'te Sheremetyevo Havalimanı'na ulaştı. Deniz kuvvetleri memurlarından Boris Okutsava onu terminalde karşıladı. Okutsava'nın gözleri tıpkı içinde çamaşır yıkanmış su gibi kirli gri renkteydi. Burnunun sol tarafında bulunan kiraz büyüklüğündeki bir sihir görüntüsünü bozuyordu. Araba seni bekliyor yoldaş Gorov. Niki'ye ne oldu? Oğluma ne oldu? Ben doktor değilim yoldaş Gorov. Bir şeyler biliyor olmalısın. Sanırım burada vakit kaybetmemeliyiz. Sana arabada izah ederim yoldaş. Artık yoldaş değiliz dedi Gorov çıkış kapısından hızla uzaklaşırken. Affedersin sadece eski bir alışkanlık. Öyle mi? Komünistlerin sosyal ve ekonomik politikaları tamamen itibarını kaybettiği, hırsızlıkları ve toplu katliamları açığa çıkarıldığı halde rejimin gerçek inananlarından birçoğu eski sistemin yeniden kurulmasını şiddetle arzu ediyorlardı. Bunlar hala savaş başlığı ve mermi imalatının hiç azalmadan devam ettiği nükleer silah sanayi gibi bazı merkezlerde etkin olmanın zevkini sürüyorlardı. Birçokları için katı bir Marksist ideolojiyi reddetmek kalplerinde veya kafalarındaki gerçek bir değişikliği değil, yalnızca siyasi gücün daha demokratik ellere geçtiğinin kabulünü gösteren bir araçtı. Bunlar yeni Rusya için görünürde itina ile çalışırken üstün Sovyet gücünün yeniden doğuşunu ümitle bekliyorlardı. Kalabalık terminalden ayrılıp yumuşak bir bahar sonu öğleden sonrasını adım atarlarken Okudsava bundan sonraki devrim daha fazla özgürlük için olmalı. Daha az özgürlük için değil. Bir eksiğimiz varsa o da yeteri kadarını sağlayamadığımızdır. Eski sınıfın mensuplarından birçoğu hala iktidarda. Kendilerini demokrasi şampiyonu ilan edip kapitalizme övgü yağdırırken her fırsatta onu baltalıyorlar, diyordu. Gorov konuşmayı sürdürmedi. Boris Okudsava iyi bir aktör değildi. Konuşurken sergilediği aşırı coşku gerçeği açığa vuruyordu. Burnunun kenarındaki tuhaf sihir sanki yalanını ortaya çıkarmak için Tanrı'nın ona musallat ettiği bir lekeymiş, canavarı belirten işaretmiş gibi parlak kırmızı bir renk alıyordu. Gökyüzü gri siyah alçak bulutlarla kaplanmıştı. Hava yaklaşan yağmurun kokusunu taşıyordu. Birkaç seyyar satıcının terminalin dışında tezgah kurmasına izin verilmişti. Bir kısmı büyük bavullarda, diğerleri el arabalarında sigara, şeker, turistik harita ve hediyelik eşya satarak işportacılık yapıyorlardı. Piyasa canlıydı, en azından bazılarının işleri oldukça karlıydı ama hepsi de pejmürde kılıklıydılar. Eski günlerde refah içinde olmak, tevkif edilmeyi, hapse atılmayı, hatta bazen ölümle cezalandırmayı gerektiren bir suçtu. Birçok Rus vatandaşı bundan önceki dönemde başarının getirdiği sonuçları ve kıskanç bürokratların acımasız öfkesini tüm canlılığıyla hatırlıyordu. Bakanlık arabası terminalin hemen önünde kurallara aykırı park etmiş, motoru çalışır durumdaydı. Gorov ve Okudsava arka koltuğa geçip kapıları kapatır kapatmaz şoför, hava kuvvetleri üniformasıyla genç bir adam, aracı hızlı hareket ettirdi. Niki'ye ne oldu diye sordu Gorov. 31 gün önce viral veya gribal enfeksiyon olduğu kuşkusuyla hastaneye geldi. Başı dönüyor ve terliyordu. O kadar bulantısı vardı ki sıvı gıdaları bile alamıyordu. Hastaneye su kaybını önlemek için damardan beslenmek üzere yatırılmıştı. Yıkılan rejim döneminde sağlık hizmetleri hükümetin sıkı kontrolü altındaydı ve 3. Dünya ülkeleri standartlarına göre bile son derecede kötüydü. Hastanelerin çoğu aletlerin sterilizasyonu için bile yeterli araçları olmadan çalışıyordu. Teşhis cihazları acınacak derecede azdı ve sağlık için ayrılan bütçeler öylesine kısılıyordu ki kirli enjektör iğneleri sürekli olarak ard arda kullanılıyor ve hastalıkların bulaşmasına neden oluyordu. Eski sistemin çökmesi isabet olmuştu ama yıkılan rejim milleti derin bir iflasın eşiğine getirmiş ve son yıllarda sağlık hizmetleri daha da bozulmuştu. Nikki'nin bakımından şimdi çalıştıkları hastanelerden hiç de daha modern veya daha iyi donanımlı olmayan tıp fakültelerinde eğitim görmüş hekimlerin ellerine terk edilmiş olduğu düşüncesi Gorov'un tüylerini diken diken etti. Şüphesiz dünyadaki her ebeveyn çocuğunun sağlıklı olmasını ister. Fakat yerini aldığı eski imparatorlukta olduğu gibi yeni Rusya'da da insanın göz bebeği evladının hastaneye yatması basit bir endişe değil, tam anlamıyla bir panik olmasa bile bir alarm sebebiydi. ''Sana haber verilmedi'' dedi Okudsava dalgın dalgın, işaret parmağının ucuyla yüzündeki sihiri oluşturarak. ''Çünkü çok gizli bir görevdeydin. Ayrıca çocuğun durumu da pek öyle kritik gözükmüyordu.'' ''Sorunu bir enfeksiyon değil miymiş?'' diye sordu Gorov. ''Hayır, bir ara hastalığa yol açan şeyin ateşli romatizma olduğu sanıldı. Uzun yıllar denizaltı teşkilatının idari kademelerindeki görevlerin sorumluluğunu taşımış ve hemen her zaman gemisinin mekanik sorunları hem de denizin acımasız gücü karşısında endişeli gözükmemeyi öğrenmiş olmanın getirdiği tecrübeyle Nikita Gorov bu hamam beceği dolu hastanede korku içinde ve acı çeken küçük Nikki'nin hayali beyninin içini kemirirken bile dışarıdan sakin görünmeyi başardı. Ama ateşli romatizma değildi, öyle mi?'' ''Hayır'' dedi Okudsava sihirini oluşturmaya devam ederken, Gorov'a değil de şoförün ensesine bakarak. Sonra kısa bir süre için hastalık belirtileri geriledi. 4 gün boyunca çok sağlıklı göründü. Belirtiler yeniden ortaya çıktığı zaman teşhis için yeniden testlere başlandı. Ve sonra, bundan 8 gün evvel, beyninde bir kanser tümörü olduğunu tespit ettiler. ''Kanser mi?'' dedi Gorov boğuk bir sesle. ''Tümör ameliyat edilemeyecek kadar büyük, radyasyon tedavisi için ise çok ilerlemiş bir safhada.'' Nikolay'ın durumunun hızla kötüleşmeye başladığı kesinleşince telsizle görüşmeme kuralını bozup seni aradık. Gizli görevini tehlikeye atma riskine rağmen bu yapılması gereken insani bir görevdi. Bir süre sustu ve sonunda Gorov'a baktı. Eski günler olsa tabii ki böyle bir riske girilmezdi. Fakat şimdi daha iyi bir dönemdeyiz diye ekledi Okutsava. Öylesine belirgin bir samimiyetsizlikle konuştu ki bunları söylerken göğsünde orak çekiç amblemi taşıyor olabilirdi. Gorov, Boris Okutsava'nın lanet olası geçmişi olan özlemini hiç aldırmıyordu. Ne demokrasi, ne gelecek, ne de kendisi umurundaydı. Yalnızca Nikis'ini düşünüyordu şimdi. Sanki ölüm oğlunun yatağına giderken veya oradan dönerken buz gibi elini hafifçe ona dokundurmuş gibi sırtından soğuk bir ter boşandı. Daha hızlı gidemez misin diye direksiyonun arkasındaki genç subaya seslendi. Biraz sonra orada olacağız diye onu rahatlatmaya çalıştı Okutsava. Sadece 8 yaşında dedi Gorov arabada bulunan diğer iki adamdan çok kendi kendine. Hiçbiri cevap vermedi. Gorov dikiz aynasından acımaya benzeyen bir bakışla kendisini süzen şoförün gözlerini gördü. Ne kadar yaşayacak diye sordu cevabı duymak istemeyerek. Okutsava tereddüt etti. Sonra her an ölebilir dedi. 37 saat önce Ilya Pogodin'deki kamerasında deşifre edilmiş mesajı okuduğundan beri Gorov, Nikki'nin ölmekte olduğunu biliyordu. Deniz komutanlığı acımasız değildi ama diğer taraftan da durum bu kadar ümitsiz olmasaydı Akdeniz hattında böylesine önemli bir casusluk görevini yarıda kesmezlerdi. Bu habere kendisini büyük ölçüde hazırlamıştı. Hastanede asansörler bozuktu. Boris Okutsava Gorov'u kirli ve kötü aydınlatılmış servis merdivenlerine yönlendirdi. Her sahanlıkta bulunan ve tozdan arkası görünmeyen ufak pencerelerde sinekler vızıldıyordu. Gorov 7. kata çıktı. Dizleri kesildiğinde ilk kez durdu. Ama her seferinde kısa bir tereddütten sonra hızla tırmanmaya devam etti. Nikki ölmekte olan diğer 4 çocukla birlikte 8 kişilik bir koğuşta, leke içinde ve lime lime olmuş çarşafla kaplı küçük bir yatakta yatıyordu. Çevresinde bir EKG ekranı veya herhangi bir başka cihaz yoktu. İyileşmeyeceğine inanıldığından bu dünyadaki son dakikalarını acı içinde tamamlaması için bu geçici koğuşa getirilmişti. Sağlık hizmetleri hala hükümetin kontrolü altındaydı ve kaynaklar öylesine kısıtlıydı ki doktorlar hasta ve yaralıları acımasız bir tedavi edilebilirlik derecesine göre gruplara ayırıyorlardı. Hastanın iyileşme şansı %50'den az ise onu kurtarmak için hiçbir gayret sarf edilmiyordu. Çocuk korkunç derecede solgundu. Yüzü mumya gibiydi. Dudaklarında gri bir ton belirmişti. Gözleri kapalıydı. Sarı saçları terden sırılsıklandı. Sıkılan bir halde başına yapışmıştı. Gorov yaşlı bir adam gibi elleri titreyerek ve o bildik denizci soğukkanlılığını muhafaza etmenin gitgide zorlaştığını görerek yatağın kenarında ayakta duruyor ve tek çocuğu olan oğluna bakıyordu. Nikki dedi zayıf ve titrek bir sesle. Çocuk cevap vermedi. Gözlerini bile aralamadı. Gorov yatağın kenarına oturdu. Bir elini oğlunun elinin üzerine koydu. Çocuğun teni sıcaklığını yitirmiş gibiydi. Nikki, ben geldim. Biri omuzuna dokundu ve Gorov dönüp baktı. Beyaz giyimli bir doktor yatağın yanında duruyordu. Odanın diğer tarafındaki bir kadını işaret etti. Şimdi sana ihtiyacı olan kişi o. Kadın Anya'ydı. Gorov dikkatini öylesine Nikki'ye yönlendirmişti ki onu fark etmemişti bile. Pencerenin kenarında ayakta duruyor. Aşağıda Kalinin parkındaki insanları seyrettiği izlenimi vermeye çalışıyordu. Gorov yavaş yavaş karısının çökmüş omuzlarından, öne eğilmiş başından, yenilginin çoktan gelmiş olduğunu anladı ve doktorun sözlerindeki gerçek anlamı algılamaya başladı. Nikki ölmüştü. Son bir kez seni seviyorum demek için çok geç kalmıştı. Son bir öpücük için çok geçti. Çocuğun gözlerinin içine bakıp seninle her zaman gurur duydum demek için, vedalaşmak için artık çok geçti. Anya'nın ona ihtiyacı olduğunu bildiği halde yatağın kenarından kalkma gücünü kendinde bulamıyordu. Sanki oradan ayrılırsa Nikki'nin ölümü kesinleşecek, katıksız bir inatla olayı reddetmek sonunda mucizevi bir şekilde onun dirilmesini sağlayacakmış gibi. Sadece bir fısıltı halinde onun ismini söylediği halde karısı ona doğru döndü. Gözlerinde yaşlar parıldıyordu. Hıçkırmamak için dudağını ısırmaktaydı. Burada olmanı isterdim dedi. Düne kadar bana söylemediler. Çok yalnızdım. Biliyorum. Korktum. Biliyorum. Elimden gelseydi onun yerine ben ölürdüm dedi karısı. Fakat onun için yapabileceğim bir şey, hiçbir şey yoktu. Sonunda yataktan kalkma gücünü buldum. Karısına doğru gitti ve onu kollarına aldı. Kadın ona sıkıca sarıldı. Çok çok sıkı. Koğuştaki ölüme mahkum 4 çocuktan yalnızca biri dışındakiler ya komada ya da uyuşturucuların etkisinde ya da başka nedenlerle Gorov ve Anya'nın farkında bile değildiler. Tek gözlemcileri tahminen 8 veya 9 yaşlarında kahverengi saçları ve ciddi bakışlı kocaman gözleri olan bir kız çocuğuydu. Onlara yakın bir yatakta 100 yıl yaşamış bir yaşlı kadın kadar çelimsiz görünümde yastıklarla desteklenmiş bir şekilde yere oturmaktaydı. ''Üzülme'' dedi Gorov'a. Hastalık vücudunu çok fazla hırpalayıp zayıflatmış olduğu halde sesi bir müzik kadar tatlıydı. ''Onu tekrar göreceksin. Oğlun şimdi cennette. Orada seni bekliyor. Son asrın büyük bir bölümünde Tanrı'nın varlığını reddetmiş materyalist bir toplumun ürünü olan Nikita Gorov, çocuğun sözleriyle apaçık ortaya dökülen böylesine basit ama kuvvetli bir inançta güç bulabilmeyi isterdi. Tanrı'yı inkar eden biri değildi. Onun varlığına inanmayanların idare ettiği bir toplumda liderlerin ne kadar acımasız davranışlara göz yumduğunu görmüştü. İlahi takdir ve ölümden sonra yaşam kavramları terk edilmiş bir dünyada adalet için hiçbir ümit yoktu. Tanrı mutlaka olmalıydı, yoksa insanlığın kendi kendini yok etmesi önlenemezdi. Buna rağmen ölmekte olan bu kız çocuğunu rahatlatacak kadar umutlu ve tatmin edici, köklü bir inançtan yoksundu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler Horatio Hornblower, H-O-R-A-T-I-O, H-O-R-N-B-L-O-W-E-R, Nikolai, N-I-K-O-L-A-I, Sheremetyevo, Sheremetyevo, Boris Okutsava, Boris Okudzhava, Anya, Anya, Kalinin, Kalinin,